Ayrım 23, sayfa 228. Çok geçmeden karısı da kayboldu. Ama tüm bunlar 18 sene önce ben daha buraya taşınmadan olmuş. Utmo o zamandan beri dağlarda tek başına yaşıyor. Televizyonu, radyosu yok. Hatta gazete bile okumuyor. Nasıl kayboldular? Keşke bilsem. Utmo'nun çiftliğinin çevresinde insanın düşebileceği çok fazla dik yamaç var. Ve tabii kar. Oğlunun ayakkabıları bir çığ hadisesinden sonra bulundu. Ama o sene karlar eridiğinde bile ona ait bir iz yoktu. Dahası karda birinin o şekilde ayakkabısı kaybetmesi de tuhaftı. Kimileri ayı saldırısı olduğunu düşündü. Ama benim bildiğim kadarıyla burada 18 sene önce ayı falan yoktu. Bazılarına göre ise Utmo yaptı. Ha, o neden? Çünkü, dedi aslak kelimeyi uzatarak, çocuğun göğsünde kötü bir yara vardı. Millet o yaranın babasının eseri olduğunu düşünüyordu. Annesi Karen'le ilgili bir mesele. Nasıl yani? Baba oğul onun için savaşıyorlardı. Polis Kaca'nın meraklı gözlerine bakarak başını iki yana salladı. Bunlar ben gelmeden önce olmuş. Ben bildim bileli buranın polisi olan Roy Steele eve gitmiş ama sadece Odd'la Karen varmış. İkisi de aynı şeyi söylemişler. Çocuk ava çıkmış ve bir daha dönmemiş. Üstelik Nisan ayında. Av mevsiminde değilken. Aslak yeniden başını salladı. O günden sonra kimse bir daha çocuğu görmedi. Ertesi senede Karen kayboldu. Ahali kadının acıya dayanamayıp kendini bir uçurumdan aşağı bıraktığına inanıyor. Kaja polisin sesinde hafif bir titreme sezdi ama bunu içtiği şaraba bağladı. Siz neye inanıyorsunuz diye sordu. Gerçek olduğunu inanıyorum. Çocuk çığın altında kaldı, karın altında boğuldu. Karlar eriyince sular onu göle taşıdı ve hala orada. Umuyorum annesine kavuşmuştur. En azından ayı hikayesinden daha iyi. Şey, bence değil. Kaja başını kaldırıp polise baktı. Gözleri artık gülmüyordu. Canlı canlı çığ altında kalmak dedi. Gözleri pencerenin dışında uçuşan karlara doğru kayarken. Karanlık, yalnızlık. Kıpırdayamıyorsunuz. Sizi demirden bir pençe gibi tutuyor. Kurtulmaya çalıştığınızda gülüp eğleniyor. Öleceğinizi kesin olarak anlıyorsunuz. Nefes alamadığınızda gelen o panik, ölüm korkusu. Bundan daha kötü bir ölüm olamaz. Kaja şarabından bir yudum aldı. Kadeyi bıraktı. Siz çığ altında ne kadar kaldınız diye sordu. Ben 3 ya da 4 saat sanıyordum dedi aslak. Ama dediklerine göre beni çıkardıklarında 15 dakikadır çığın altındaymışım. 5 dakika daha kalsam ölürmüşüm. Garson gelip başka bir şey isteyip istemediklerini sordu. Son siparişleri alıyordu. Kaja bir şey istemediklerini söyleyince garson hesabı Aslak'ın önüne bıraktı. Utmo neden silah taşıyor diye sordu Kaja. Bildiğim kadarıyla av mevsiminde değiliz. Yırtıcılar için olduğunu söylüyor, kendini korumak için. Burada hiç kurt var mı ki? Ne tür hayvanları kastettiğini hiç söylemedi. Bu arada geceleri çocuğun hayaletinin düzlüklerde dolaştığına dair bir söylenti var. Olur da görürseniz dikkatli olmanız gerek. Çünkü onu görmek yakınlarda dik bir yamaç ya da çığ olduğu anlamına geliyormuş. Kaja içkisini bitirdi. Dilerseniz içki saatlerini sizin için biraz öteleyebilirim. Teşekkürler Aslak ama yarın erken kalkmam gerek. Ah dedi polis gözlerinin içinde gülüp buklelerini kırıştırarak. Yani diyorsun ki duraksadı. Ne diyorum dedi Kaja. Hiçbir şey. Herhalde güneyde seni bekleyen bir eşin ya da erkek arkadaşın var. Kaja gülümsedi ama cevap vermedi. Aslak gözlerini masaya dikti ve sakince ne düşündüğünü biliyorum dedi. Keşke şu bölge polisi bu kadar içip de gevezelik etmeye başlamasaydı. Sorun değil dedi Kaja. Erkek arkadaşım yok. Seni de sevdim. Bana abimi hatırlatıyorsun. Ama, aması ne? Unutma ben de gerçek bir dedektifim. Senin bir münzevi olmadığını görebiliyorum. Hayatında biri var değil mi? Kaja güldü. Normalde bu soruya cevap vermezdi. Belki şarap yüzündendi. Belki Aslak Kornley'i sevdiği için. Belki de Evan öldüğünden beri bu konuları konuşabileceği kimsesi kalmadığından. Sonuçta Aslak bir yabancıydı. Oslo'nun çok uzağındaydı ve çevresinden kimseyi tanımıyordu. Kendini aşığım derken buldu bir polise. Telaşını gizlemek için su bardağını ağzına götürdü. Tuhaf olan şey bu kelimeleri yüksek sesle söyleyinceye kadar bunun böyle olduğunu hiç düşünmemesiydi. Aslak kadehini Kaja'ya kaldırdı. O şanslı adama Skal diyorum öyleyse. Dipnot, Skal, şerefe. Ve umuyorum ki onun kadar şanslı olan bu kıza da. Kaja başını iki yana salladı. Kadeh kaldıracak bir şey yok ortada. Henüz yok. Belki hiç olmayacak da. Tanrım, şöyle izah edeyim. Artık yapacak başka bir şeyimiz yok ne de olsa. İstediğin kadar anlatabilirsin. Karmaşık bir durum. O da karmaşık bir insan. Beni istiyor mu bilmiyorum bile. Aslında cevabı gayet açık. Dur tahmin edeyim. Birlikte olduğu biri var onu bırakamıyor. Kaja iç çekti. Belki de. Gerçekten bilmiyorum. Aslak yardımın için çok teşekkür ederim ama ben... Ama sen artık uyumak zorundasın. Polis ayağa kalktı. Umarım ki o arkadaşınla aran bozulur, üzüntüden ve şehirden kaçmak istersin ve de bana bir şans vermeyi düşünürsün. Üzerinde Hol Polis Merkezi'nin anteti olan bir A4 uzattı. Kaja kağıdı okuyup kahkaha attı. Kasabada polislik görevi mi? Roy Steele bu sonbaharda emekliye ayrılıyor ve iyi polis bulmak epey zor, dedi Aslak. Görev için verdiğimiz iş ilanı bu. Geçen hafta bastırdık. Merkezimiz Gelo'nun içinde. Hafta sonları dönüşümlü olarak izin ve ücretsiz dişçilik hizmeti var. Kaja yatağa girdiğinde uzaktan gelen gümbürtüleri duyabiliyordu. Gök gürültüsü ve kar nadiren birlikte gelirdi. Harry'i arayınca telesekreter sesiyle karşılaştı. Mesaj olarak çürük dişli ve diş telli yerel rehber Odut Moy'la 18 senedir etrafta hortlak olarak dolaştığı için muhtemelen babasından bile çirkin olan oğlu hakkında küçük bir hayat hikayesi anlattı. Anlattıktan sonra da güldü. O an sarhoş olduğunu anladı. İyi geceler dileyip telefonu kapadı. Ve çığları düşündü. Sabahın 11'iydi. Harry ile Joe Goma'dan 7'de yola çıkıp sorun yaşamadan Ruanda sınırını geçmişlerdi. Ve Harry, Kigali Havalimanı'nın terminal binasının birinci katında bir odada dikiliyordu. İki üniformalı polis onu tepeden tırnağa süzüyorlardı. Düşmanca bir tavırla değil, söylediği kişi yani Norveçli bir polis olup olmadığını anlamak için daha çok. Harry kimlik kartını ceketinin cebine soktu ve aynı cepteki kahverengi zarfın pürüzsüz kağıdına dokundu. Sorun şu ki iki kişiydiler. İki kamu görevlisinde aynı anda rüşvet nasıl verilirdi ki? Zarfın içindekini paylaşmalarını ve birbirlerini gammazlamamalarını kibarca rica ederek mi? Memurlardan biri iki gün önce Harry'nin pasaportunu kontrol eden kişiydi. Beresini başına geçirdi. Kimin giriş formunun kopyasını istiyordunuz? Tarihi ve ismi tekrarlayabilir misiniz? Adel Vetlesen. Bu havalimanına 25 Kasım'da geldiğini biliyoruz. Size aracılık ücreti de ödeyeceğim. İki görevli birbirlerine baktı. Biri diğerinin işaretiyle odadan çıktı. Kalan memur pencereye yürüdü ve 55 dakika sonra Harry'i eve dönüş yolculuğunun ilk adımı için buradan götürecek olan küçük DH8'i ve pisti izledi. Demek aracılık ücreti dedi. Harry'nin söylediğini sakince tekrarlayarak. Bir kamu görevlisine rüşvet vermeye çalışmanın kanun dışı olduğunuzu bildiğinizi varsayıyorum Bay Hall. Ama muhtemelen şöyle düşündünüz. Çok da umurumda. Burası Afrika. Adamın teni öyle siyahtı ki parlak bir boyaya benzediğini fark etti Harry. Harry gömleğinin sırtına yapıştığını hissetti. Üzerinde hala aynı gömlek vardı. Belki Nairobi'deki havalimanında gömlek bulabilirdi. Tabii oraya kadar gidebilirse. Doğru dedi. Memur güldü ve dedektife döndü. Vay canına, sert bir adama. Hep böyle sert misinizdir Bay Hall? Polis olduğunuzu gelir gelmez anladım. Öyle mi? Benim sizi incelediğim dikkatle siz de beni incelediniz. Harry omuz silkti. Kapı açıldı. Diğer memur ritmik bir şekilde tıkırdayan topuklu ayakkabıları ve burnunun ucundaki gözlüğüyle sekreter gibi giyinmiş olan bir kadınla geri döndü. Kadın Harry'e bakarak kusursuz İngilizcesiyle üzgünüm dedi. Tarihi kontrol ettim. O uçuşta Adel Vetlesen isimli biri yokmuş. Hım. Yanılıyor olabilir misiniz? Sanmıyorum. Geliş formları tarihe göre dosyalanıyor. Bahsettiğiniz uçuş Entebbe'den gelen 37 uçaklı bir DH-8 ile yapılmış. Kontrol etmem uzun sürmedi. Hım. O zaman sizden başka bir şey kontrol etmenizi rica edebilir miyim? Tabii ki edebilirsiniz. Nedir? O uçuşta yolcular arasında hiç yabancı bir kadın var mıymış bakabilir misiniz? Bunu neden istiyorsunuz? Çünkü Adel Vetlesen o uçuşa bilet almış. O yüzden ya sahte bir pasaportla buraya? Hiç ihtimal vermiyorum dedi pasaport görevlisi. Tüm pasaportlarda fotoğrafları çok dikkatli kontrol ediyoruz. Sonra da pasaport numarasıyla uluslararası ICAO kaydının uyuşup uyuşmadığını görmek için pasaportları bir cihazla taratıyoruz. Dipnot. ICAO. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu. Ya da başka biri Adel Vetlesen'in adıyla seyahat etti ve buradaki kontrolde kendi gerçek pasaportunu kullandı. Pasaport numaraları yolcular uçağa binmeden önce kontrol edilmediği için bu güçlü bir ihtimal. Doğru dedi baş memur beresini çekerek. Havayolu personeli sadece isimle fotoğraf uyuşuyor mu diyor şöyle bir bakar hepsi bu. Bu yüzden dünyanın her yerinde 50 dolara sahte bir pasaport çıkartabilirsiniz. Pasaport numaranızın doğru olup olmadığı ve pasaportunuzun gerçekliği sadece uçaktan inip de son varış yerinizdeki pasaport kontrolünden geçtiğinizde ortaya çıkar. Ama yine aynı soruya geliyoruz. Size neden yardım edelim Bay Hall? Resmi bir görev icabı mı buradasınız? Bunu kanıtlayacak belgeleriniz var mı? Resmi görevim Kongo'daydı diyerek yalan söyledi Harry. Ama orada hiçbir şey bulamadım. Adel Vetlesen kayıp ve içlerinde bir milletvekilinde bulunduğu en az 3 kadını öldüren bir seri katil tarafından öldürüldüğünden korkuyoruz. Milletvekilinin adı Marit Olsen. İnternetten kontrol edebilirsiniz. Prosedür gereği şu anda ülkeme dönüp sizinle resmi kanallar aracılığıyla irtibat kurmam gerektiğini farkındayım. Ama o zaman yok yere birkaç gün kaybetmiş ve katile avantaj vermiş olacağız. Tabii tekrar cinayet işlemesi için gereken zamanı da. Harry kelimelerin etkili olduğunu görebiliyordu. Kadın ve baş memur aralarında kısa bir müzakere yaptı ve kadın odadan çıktı. Sessizce beklediler. Harry saatine baktı. Uçuş için henüz check-up yaptırmamıştı. 6 dakika sonra topuklu ayakkabıların ritmik sesi yeniden duyuldu. Eva Rosenberg, Julia Verney, Veronica Raul Gueno ve Claire Hobbs. Kadın kelimeleri seri bir şekilde söyledikten sonra gözlüğünü düzeltti. Ve Harry'nin önündeki masaya 4 geliş formu bıraktı. Kapı arkasından sertçe kapanırken buraya çok fazla Avrupalı kadın gelmez dedi. Harry formlara göz gezdirdi. Hepsinde adres olarak Kigali'deki oteller yazılıydı. Ama hiçbirinde Otel Gorilla adı geçmiyordu. Ev adreslerine baktı. Eva Rosenberg Stockholm'daki bir adresi vermişti. Teşekkür ederim dedi Harry. İsimleri, adresleri ve pasaport numaralarını ceketinin cebinde bulunduğu bir taksi feşinin arkasına not ederken. Kadın korkarım daha fazla yardımcı olamayız diyerek gözlüğünü yukarı itti. Önemli değil Harry. Çok yardımcı oldunuz dedi gerçekten. Uzun ince memur madem öyle polis bey dedi gece kadar karanlık yüzünü aydınlatan bir gülümsemeyle. Evet dedi Harry kahverengi zarfı çıkarmaya hazırlanarak. Artık sizi şu Nairobi uçağına yerleştirelim. Harry saatine bakarak hımm dedi. Bir sonrakine yetişsem de olur sanırım. Bir sonrakine mi? Otel Gorilla'ya dönmem gerekiyor da. Kaja, ücretsiz gazete, 2 fincan kahve ikramı ve bir bilgisayar prizi hariç tutulursa neredeyse bomboş olan ekonomi sınıfı vagonlarına kıyasla balık istifi gibi seyahat etme anlamına gelen Norveç Demiryolları treninin sözüm ona konfor vagonunda oturuyordu. Çalan telefonda Harry'nin adını görünce telaşla ekonomi sınıfına doğru ilerledi. Neredesin diye sordu Harry. Trende. Tam şu anda Kongsberg'den geçiyordum. Sen? Kigali'deki Otel Gorilla'da. Adalvet'te senin otel kayıt kartına bakmak için geldim. En iyi ihtimalle öğleden sonra uçağına yetişeceğim gibi görünüyor. Ama her halükarda yarın sabah dönmüş olurum. Drammen polis istasyonundaki şu bal kabağı kafalı arkadaşını arayıp Adalvet'te senin yazdığı kartpostalı ödünç isteyebilir misin? Tren istasyonunda buluşup alabilirsin. Trenin Drammen'de duracak değil mi? Şansını çok zorluyorsun ama denerim. Kartpostalla ne yapacağız? El yazısını karşılaştıracağız. Emekliliğinden önce Kripos'ta çalışmış olan Jean Hu adında bir el yazısı uzmanı var. Yarın sabah 7'de bizim odada olsun. O kadar erken mi? Sence o saatte? Haklısın. En iyisi Adel'in kart kaydını taratıp sana e-posta atayım. Sen de 2 yazıyla birlikte bu akşam Jen'e git. Bu akşam mı? Seni gördüğüne sevinir emin ol. Başka planların varsa şu an iptal oldu. Harika. Bu arada dün gece bıraktığım mesaj için özür dilerim. Dert etme. Eğlenceli bir hikayeydi. Biraz çakır keyiftim. Tahmin ettim. Harry telefonu kapadı. Yardımınız için teşekkürler dedi. Resepsiyon görevlisi gülümseyerek karşılık verdi. Kahverengi zarf nihayet sahibini bulmuştu. Kerstin Rösmoen görüşme odasına girdi ve pencereden Sandviken'in ahşap evlerinin üzerine yağan yağmuru seyreden kadının yanına gitti. Kadın önünde üzerinde minik bir mum olan hiç dokunulmamış bir dilim pasta duruyordu. Rösmoen sakince bu telefon odanızda bulundu Katrin dedi. Koğuş hemşiresi bana getirdi. Kullanmanızın yasak olduğunu biliyorsun değil mi? Katrin başıyla onayladı. Neyse dedi Rosman telefonu uzatarak. Çalıyor. Katrin Bratt titreyen telefonu eline aldı ve cevaplama tuşuna bastı. Benim dedi hattın diğer ucundaki ses. Elimde 4 kadının ismi var. 25 Kasım tarihindeki RA 101 numaralı Kigali uçuşuna hangisinin kayıtlı olmadığını öğrenmek istiyorum. O gece Ruanda'daki herhangi bir otelin kayıt sisteminde adının geçmediğine dair onay da almam gerekiyor. İyiyim teyzeciğim sağ ol. Bir anlık sessizlik oldu. Anladım. Müsait olduğunda ara beni. Katrin telefonu Rosmoen'e geri verdi. Teyzem doğum günümü kutladı. Kirsty Rosmoen başını iki yana salladı. Kurallara göre telefon kullanman yasak. Ama kullanmadığın müddetçe yanında taşımaman için bir neden yok. Yeter ki koğuş hemşiresi görmesin. Tamam mı? Katrin başını salladı ve Rosmoen gitti. Katrin bir süre oturup camdan dışarı baktı. Sonra hobi odasına gitmek için ayağa kalktı. Kapıdan çıkmak üzereyken arkasından hemşirenin sesini duydu. Ne yapacaksın Katrin? Katrin arkasını dönmeden cevap verdi. Solitaire oynayacağım. Ayrım sorun sayfa 237.